Ayrım 11, Stalingrad siperlerinde Viktor Nekrasov, sayfa 153. 3. Piyoner takım komutanının becerileri. Kıyıya geldiğimde Ligasor yanıma yaklaştı. İzin verin kendimi tanıtayım, Teğmen Ligasor. 1147. Nişancı Alayı 184. Nişan Birliği Piyoner Takım Komutanı. Berrak, rapor vermeye alışkın bir ses. Selam durumu tam kurallara uygun. Parmaklar toplu, avuç ve dirsek aynı çizgide. Yüzü tıraşsız ve biraz solgun. Gözleri akıllılık ve kurnazlıkla parlıyor. Sağlıklı bedeni tıknaz. 30 yaşlarında kadar görünüyor. Benim ne yaptığımı öğrenmek ister misiniz? Gerçek bir metro yapımı. 5 gündür kazıyorum. Dirseğimi tuttu. Binbaşının sığınağının hemen 10 adım kadar ilerisinde piyonerler T biçimi siperler kazıyorlar. Üstü kapatılarak tünel haline getirilecek. Ligasor, sağ yandaki binbaşıya, solda karargah amirine uzanacak diye açıkladı. Şurada da solda bir tane daha var. O da harekat grubu için. 18 adamım var. Onlar da burada çalışıyor. Halbuki yarına hepsinin savaşa hazır olması gerekli. Durumu nasıl buluyorsun? Çocuklar taş gibi toprağa kazma sallıyor. İkisi de kovalarla taşıyor. Öbür ikisi de destekleri yerleştiriyor. Ligasor'un yeraltı merkezine girdik. Yerde bir gaz lambası yanıyor. İçerisi duman, ter ve rutubet kokuyor. Ligasor yere oturup sırtını bir desteğe dayadı ve sigarasını yaktı. Böyle bir tane daha kazdık. Her yanını da tahta döşedik. Tavanı bile. Benim yardımcı bitirin bir adam nefis bir de soba yaptı. Sobayı da boruları da elleriyle yaptı. Her işi beceriyor. 2 litrelik bir şişeyle lamba bile yaptı. Tam binbaşı yatağını nereye yerleştireceğini hesaplıyordu ki Çukov geldi ve sandalyeye şöyle bir kuruldu ve üstümüzde ne kadar toprak olduğunu sordu. 12 metre deyince de binbaşının oraya veda etmesi gerekti. Piyonerler de bir tane daha başladılar. Bak işte yoldaş, savaşta neler oluyor. Oysa adam yok denecek kadar az. Benim de senden 4-5 kişi istemeye niyetim vardı. Ligasor birden dikleşti. Neden o? Neden o? Binbaşının mayınlar konusunda söylediklerini duydum. Bu işi tümen istihkamcıları yapsın, işleri bu. Bizimki başka. Onlar 100 kişi, bizse 18. Çocuklar neredeyse hiç uymuyorlar. Bir de sen şu mayınların ne zaman geleceğini biliyor musun? 1000 tane gönderecekler diye sen kendin söyledin. Söyledim, söyledim. Neler söylenmiyor ki? Depo amirinin işi yalan söylemek. Ne adam olduklarını bilirsin. Pekala, tartışmayalım. Gece 5 kişi bul yeter. Senden ya da yabancı fark etmez. Bunun dışında bir şey beni ilgilendirmez. Ligasor mırıldanıp elindeki bıçağı iki bacağının arasındaki toprağa sapladı. Hep böyle bu. Yap, yarın sabaha kadar, bu akşamüstü. Kiminle, nasıl? Kimsenin aldırdığı yok. Bir gecede tabur mu yaratacağımı sanıyorlar? Şu çocuklara bir bakın, sırtlarındakini sıksam su akacak. Kalktım, ne yapalım? Başka çare yok. Ben de binbaşıya piyonerler barınakla uğraşıyor, savunma için çalışacak adam yok mu diyeyim. Ligasor da kalktı. Amma inatçı adamsın abi. Tamam tamam, gitme. İstediğin adamları göndereceğim. Sen 2 hafta daha siper kazarsın. Siper siperdir. Mayın döşemeyse mayın. Adamlarını yarın gece gönderirim. Sadece mayın için mi? Başka ne olacak ki? Yanıt vermedi. Eğilip tünelden çıktı. Güneş gözümüzü kamaştırıyor. Kıyıda insanlar karınca sürüleri gibi görünüyor. Kimileri kazıyor, kimileri bir şey taşıyor, bir şeyler yapıyor. Sahra mutfaklarının dumanları yükseliyor. Asılı çamaşırlar kuruyor. Gömlekler, donlar. Küçük, orta, büyük mermi yığınları parlıyor. Kırmızı, sarı başlıklarında güneş oynaşıyor. Çuvallar, sandıklar, silah parçaları. Üstüne sinekler üşüşmüş, arka ayakları kopmuş bir at leşi. Solda yarı batmış bir tekne var. Yan tarafı su dışında. Üzerine tavuklar gibi tünemiş 4 asker gömleklerini yıkıyor. Neşeyle gülüşüp birbirlerine su atıyor. Sırtları güneşte parlıyor. Gökyüzü tertemiz. Tek bir bulut bile yok. Karşı kıyıdaki altın sarısı mısırların arasında yeşil kubbesiyle bembeyaz kilise görülüyor. Orada da bir kalabalık ve kargaşa var. Zaman zaman sesi duyulmayan patlamaların beyaz bulutları yükseliyor. Sesleri uzun süre sonra geliyor. Kıyıda küçük bir sandal sallanıp duruyor. Kürekler güçlü akıntıya karşı birbiri ardına suya dalıp çıkıyor. Ligor cebinden tütün çıkarıp sararken, şimdi ateşe başlarlar diyor. İki dakika sonra da kayığın yanında bir su sütunu yükseliyor. Şaşkınlara bak, bastırıyorlar. Bu kürek çekmenin hiç yararı olmaz. Yalnızca yorulacaklar ve Almanların işini kolaylaştıracaklar. Kendilerini akıntıya bıraksalar hedef olmaları daha zorlaşır. Su sütunları daha da çoğalmaya başladı. Kayıktakiler deliler gibi kürek çekiyor. Yanımda küreğe dayanmış biri bilgiç bilgiç konuşuyor. Akıntıya bırakırlarsa tam Filistilerin kuracağına düşerler. Bir başkası, kötü nişancı bunlar diyor. Dün üçüncü atışta vurmuşlardı. Dünkü kayık beş misli büyüktü, üstelik çok yüklüydü. O nedenle de zor hareket ediyordu. Bir mermi tam sandalın yanında patladı. Sandal dalgaların arasında zıplayıp duruyor. Adamların kürekleri zaman zaman havayı dövüyor. Bazen de eğildiklerinden görülmüyorlar. Bunlar bizim Koro Batkan'ınkiler olmasın. İki saat önce gitmişlerdi. Ligasor hem izliyor hem de sakin bir biçimde sigarasını içiyor. Şimdi makineler çatırdayacaktır. Sözünü daha bitirmeden sandalın yanından bu kez küçük su sütunları fışkırıyor. Çevredeki herkes sustu. Kayıktakiler kürek çekmeyi bıraktılar. Arkamdan biri, işlerini bitirecekler diyor. Kürekler yine çalışmaya başladı ama bu kez bir tanesi eksik, ölmüş ya da yaralanmış olmalı. Sandal nehri yarıladı. Şimdi tam karşımızdalar. Havan atışı yeniden başladı. 50 metre kadar daha gitseler Mameyev koruganından görülmeyecekler. Hadi çabuk çabuk çocuklar. Patlamalar yoğunlaştı. Sandalın hala isabet almaması mucize. Kıyıdan biri avaz avaz bağırıyor. Bir yandan da başından çıkardığı kepini sallıyor ve sanki emir verilmiş gibi ateş birden durdu. Artık sandalı göremiyorlar. Askerler sevinç içinde bağırıştıktan sonra dağıldılar. İşte gördünüz. Yiyecek ve mühimmat bize ancak böyle ulaşıyor. Siz ön hattakiler ise durmadan mermi verin bize diye bağırıp duruyorsunuz. Tüm sağ kıyıda sadece 62. İkmal Birliği'nin çalıştığı anlaşılıyor. İki bot var. Bir gecede de bunlar ancak 6 ya da 7 sefer yapabiliyor. Kıyıda bulunanlar ise içinse bu bir damla. İşte o nedenle de böylesine maceralara girişiliyor. Her birlik kendi imkanlarına başvuruyor. Bizim de aynı şeyi yapmamız gerekecek herhalde. Bizim alayın adeta bir filosu var diyebilirim. 15 sandaldan 5 sandal kadar kaldılar işte. Hepsi de döküntü. En ufak bir isabette parçalanıyorlar. Tekneler elek gibi. 3 adam durmadan delik tıkıyor. Ters ters yüzüme bakıyor. Sen de tutmuş mayın getirelim diyorsun. Bu gece 45'e de adam göndermem gerekiyor. Dün üstelik 2 sandalımı çaldılar. Bıktım bunlardan. Hadi benim sığınağa gidelim. Emekleyerek küçücük köpek kulübesi gibi bir yere girdik. Nasıl, beğendin mi? Kendim kazdım. Yatay bir güneş ışığı incecik ok gibi içeri girip birkaç konserve kutusu ile raptiye ile tutturulmuş bedeli bir kız resmini aydınlatıyor. Trenlerde olduğu gibi duvara bağlanmış küçük masanın üzerinde 1/4 şişe vodka var. Ligasor, haydi tanışmamızın şerefine içelim. Göz kırpıyor. Ön hatta bize de bir kez vodka verdiler. Ligasor sırıtıp avucu ile tıraşlı suratını ovuşturdu. Ön hatlarla burası arasında 1,5 kilometre var. Depo ise benim burnumun dibinde. Üstelik erlerden 5'i hiç geçmiyor. Yeniden göz kırpıyor. Bak, kısacası taburun hesaplarını çabuk yap ve istikam planlama bölümüne geçmeye bak. O zaman nasıl yaşanacağını görürsün. Benimle başın derde girmez. Bizim binbaşıyı avucumun içi gibi biliyorum. Tek sözünden ne diyeceğini anlarım. Harika bir ihtiyardır. Bazen köpürür ama yarım saat sürer, sonra süt liman. En büyük tutkusu güzel sığınaklardır. Hadi birer tek daha yuvarlayalım. Bir çeyreklik daha çıkardı. Bu iki tüneli bitirince askerin sığınacağı geniş bir bölüm yaptıracağım. İnsanlar nehrin kıyısında uyuyor. Şimdilik iyi ama önümüz kış. Geldiğinde saray gibi yapılarla karşılaşacak ve parmaklarını ısıracaksın. Duvardaki asılı saate baktım. Doğru mu? Doğru ama sen acele etme Teğmen. Biraz kafa bulalım. Omzuma vuruyor. Cephe alışkanlığı senli benli konuştuğuma bakma. Ben Efrosimov'la da böyle konuşurum. O ise yüzbaşı laf aramızda. Ligasor sesini alçaltıyor. Tehlikeli heriftir. İnsanlara hiç acımaz. Sakin görünür ama içi ateş parçalıdır. Bazen aklını yitiriyor. Düşmana saldırırken dümdüz haykırarak gidiyor. Sen onu aldırma. Kendine hakim olmayı öğren. Geriye yaslanıp ayaklarını uzattı. Elinin parmaklarını çıtlattı. Birkaç soru daha sordum. Duraksamadan yanıtladı. Gülüyor. İki ön dişi kertikli. Beni sınıyorsun değil mi? Açığımı yakalayamazsın. Kadroluyum ne de olsa. Teğmen, sen daha beni tanımıyorsun. Sen kıyıya çabuk gel, nasıl yaşatırım gör. Portakal mı istiyorsun sandıkla? İstersen bisküvi, ha? Ne istersin? Sözünü kestim. Takımında kaç kişi var? Benim mi? 18. Ben 19.'uyum. Kahramanın yanında kahramanlar. Marangozlar, sandalcılar, inşaat ustaları, hatta terzi ve berberler de var. Ayakkabıcıyı hiç sorma. Böylesini Moskova'da bile bulamazsın. Şu çizmelerime bak, uzatıp gösterdi. Topuklar, burun, şu biçime bak. İnsan neredeyse giymeye kıyamayacak. Saatçi de var. İşte şu karşıdaki bıyıklı çavuş. Mobilyacı bile bulursun. Mayın döşeme konusunda bilgileri nasıl? Mayıncılık mı? Tabii öğreniyorlar. Ama bu genelde bizim işimiz değil. Bırak onları tabur halletsin. Tanrı'ya şükür takımdan yakınmam yok. Aramıza katılınca göreceksin. Takımı kurarken onları teker teker seçtim. Tüm orduyu tarasan böyle takım bulamazsın. Kalkıyorum. Demek anlaştık. Yarın adamları bekliyorum. Ligor da kalktı. Hafifçe sendeliyor. Amma da inatçısın be Teğmen. Şu mayın işi kafandan çıkmıyor. Hadi kaygılanma, göndereceğim. Kendin de gelsen fena olmaz. Bak, buna söz veremem. Veremem. Benim işlerimin neden yoğun olduğunu görüyorsun. Başımı kaşıyacak zamanım yok. Tünel, sandallar. Bunun dışında bak, bir de bugün mayınlar teslim alınacak. Yardımcımı gönderirim. Garguşa harika bir delikanlıdır. Korkma, gözü kapalı mayınları yerleştirir. Benim gereksinmem yok ama birinci, ikinci taburda hiç piyoner yok. Ligor masaya dayanıp artık koyulaşmış bakışlarla bana bakıyor. Bakın Teğmen'im, size ne söyleyeceğim. Komutanların kafalarında beyin var, düşünsünler. Ben emirleri uyguluyorum. İşte bu kadar basit. Çocuklar, savunma var. Hemen mayın döşeyin. Haydi çocuklar, saldırı. Mayınları sökün. Keşfe gidiyoruz. Haydi piyonerler. Piyonerler, ileri mayın arayın. Kahretsin. Nasıl istersen. Şimdilik sen mühendissin. Ne istersen öyle yap. Hangisinin daha iyi olduğuna sen karar verirsin. Haydi sağlıcakla kal. Kaputumun cebine portakal sokuşturuyor. Önümüzdeki günlerde bekliyorum. Arkamdan kıkır kıkır gülüyor. 4. 400 askerden 36 kişi kaldı. Gece duruşumuzu değiştirdik. Mehtap çıkmadan her şeyi bitirmeye çalışıyorum ama Almanlar iki barakayı yakmayı başardılar. Ortalık gün gibi aydınlandı. Bu da hareketimizi ortaya çıkardı. Gecikiyoruz. Köprünün altındaki makineli durmadan ateş ediyor. Bu makinenin başıma çok iş açacağını anlıyorum. Tüm faaliyetlerim engelleniyor. Üstelik sabaha karşı oraya bir de top getirdiler. Ona karşı koyacak elimde bir şey yok. Mermilerim ancak bir gün yeter. Havanlarla geçişi sağlayabildim. 80 ikilikler için roket yok. Alay topçusundan destek istedim ama onlar da mühimmat bakımından dardalar. Tüm gece boyunca ancak 3 kez ateş edebildiler. Yer savunma bakımından tiksinti verici. Yüksekten demir yolu geçiyor. Üstünde vagonlar yığılı. Tümüyle açıktayız. Siper yok. Bize yerlerini bırakacaklar. Bir takım çukurlara ve demir yığınlarının ardına gizlenmişler. Vadi boyunca toprak yığınının arasında yine de sipere benzer bir şeyler var. Burası Metis. Orada eğilmeden bir uçtan öteki uca gitmenin olanağı var. Bölge aslında bir tabur için yeterli. 600 metre kadar ama sadece 36 askerim var. 400'de 36 kaldı. Şu kahrolası toprak yığını da araziyi eşit olmayan iki parçaya bölüyor. Sağ kanat sola göre iki misli daha uzun. 17'şer kişilik iki bölüğüm var. Artık iki bölük komutanı ile iki takım komutanı. Makineciler ile roket atarları saymıyorum. Hepsini irtibat hendekleri olmadan yönetmek zorundayım. Her asker kendi ateş noktasında ötekilerden kopuk olarak dövüşüyor. Almanlar bölgeyi hem yandan hem karşıdan ateş altında tutuyorlar. Kendime telefonu yerleştirecek geçici de olsa bir komuta noktası arıyorum. Sadece yıkıntılar ve yanmış barakalar var. Toprak yığınının altında beton bir boru var ama oraya da topçular yerleşmiş. Elinde bıçak olan her yanı kıllı bir teğmen karşı koyuyor. Bak, buradan çıkmam, işte o kadar. Biz burada 5 kişiyiz. Sen de kalkmış karargah kurmak istiyorsun. Diplomatik konuşmaları hiç beceremem, yapmam da. Telefonun yerleştirilmesi emrini verdim. Kıdemli çavuş da rapor hazırlayacak. Topçular küfrediyor ve sandıklarını çekmek istemiyorlar ve de topçu komutanı Pejarski'ye şikayet edeceklerini söylüyorlar. İstediğiniz şikayeti yapabilirsiniz. Yerleşin çocuklar, işte bu kadar. Ben söylemeden buradan kımıldamayacaksınız. Muhabereciler için bu kadar yeterli. Anteni açıp beton üzerine yerleştiler ve hemen kendilerinin anladığı kodları söylemeye başladılar bile. Miyop kıdemli çavuş en önemli dosyayı kaybetmiş, eski komuta yerinde bırakmış olacak. Ararken de herkesi engelliyor. Çok garip bir adam, her yerde bir şeyler unutur. Tartışmamızdan bu yana bir kaput, 3 kask ve cüzdanını kaybetmeyi başardı. Kalem ve cetvelleri hiç saymıyorum. Saat 5'e doğru bölük komutanları geldiler. Durum ne merkezde diye sordum. Ölen Petrov'un yerine gelen 4. bölük komutanı geniş omuzlarını geriye çekip konuştu. Şimdilik yerleştik. Makineliler kondu ama asker açıkta. Şimdi gündüz idare edeceğiz. Gece küreklere yapışmak gerekli. Böyle sipersiz uzun süre dayanamayız. Karnahuov tiz ve alçak sesle konuşuyor, duraksıyor, belki de sözlerini seçiyor. Adam hoşuma gitti. Yanımıza 10 gün önce gelmişti. İri, hantal davranışlı, gri gözlü, çatık kaşlı biriydi. Sırtında çantası başına eğip içeri girdiğinde öğle yemeği yiyorduk. Patates çorbası ve peksimetimiz vardı. İstemedi, sadece su içti. Kocaman, adeta bir bakraç kadar koca kupayı hiç ara vermeden içip bitirmişti. Gülümseyip, "Sanırım tüm yedek suyumuzu tükettim," demişti. Sonra da bölüğünün yerini sorduydu. İlk önce otur bir soluk al dedim. Yine özür diler gibi gülümsedi, alnındaki terleri sildi. Tam bir ay hastanede dinlendim. 3 kilo bile aldım. Yol için tütün yokluğunu bilirsiniz. Kutuyu uzattım. Özenle kocaman bir sigara sardı. İlk tanışmaların olan sorularını sordum. Köşeye sırt çantasının üzerine oturup sakin bir biçimde yanıtladı. Sonra kalkıp sigarasını söndürecek bir tablo aradı. Bulamayınca da kapıdan attı. Beni bölüğe kim götürecek? Gece özenle hazırlanmış bir rapor sundu. Rapora ateş planı eklemiş ve düşmanın yerleşim durumunu büyük bir açıklıkla işaretlemişti. Ertesi günde tek bir kayıp vermeden Almanlara terk etmiş olduğumuz mevzi geri alındı. Gece yanına gittik. Sığınağa alışılmışın dışında düzenli ve temizdi. Aynasını asmış, tıraş takımını, diş fırçasını yerleştirmiş. Oturduğu yerde dizinin üzerinde defterine bir şeyler yazıyordu. Memlekete mektup mu? Aceleyle doğrulup defterin cebine sokuştururken yok dedi. Bir takım saçmalıklar, gülümsüyordu. Kesinlikle şiirdir diye düşündüm ama üstüne varmadım. Aynı gece Almanlardan bir makineliyle 6 sandık mermi çaldı. Askerler makineliyi bizzat onun aldığını söylediler. Sorduğumda gözlerini benden kaçırarak gülümsedi. Sonra da komutanların böyle şeyler yapmayacağını filan geveledi. Şimdi karşımda tıraşsız yüzle hafifçe kamburlaşmış halde duruyor. Onun da benim gibi en büyük isteğinin uyku olduğunu biliyorum ama bir başka şey daha biliyordum. O şimdi savunma planını çizecek, ardından da Erat'ın yemeğinin gelip gelmediğini denetleyecekti. 5. bölüğün komutanı Faber ise her zaman olduğu gibi yorgun ve dalgın oturuyordu. Bakışlarını bir noktaya dikmiş, gözlüğünün camları parlıyor. Uzun boylu, sürekli bir omuzu öbürünün altında, eğri duran, kızıl saçlı, bezgin yüzlü, miyop gözlü, hemen hiç kimseyle konuşmayan bir adam. Savaş öncesi Moskova Üniversitesi Matematik Fakültesi'nde asistanmış. Kendisi bundan hiç söz etmedi, belgelerinde okudum. Korku sanki onun duygularını felç ediyor. Bir kez Metiz'deyken saldırı sırasında onu görmüştüm. Siperde sırtını düşmana dönmüş ve duvara dayanmış, kısa kaputunun içine gömülmüş, papucunun ucu ile siperin dökülen duvarını eşeliyordu. Yukarıda bir iki mermi vızıldadı, bir roket patladı, oysa toprağa eşelemeyi sürdürmüştü. ''Burada ne yapıyorsun Faber?'' Ağır ve isteksizce bana dönmüş, renksiz kirpikli, şişkin göz kapaklı gözlerini dikmiş, neden sonra hiç demişti, hiçbir şey. Filistlerin burada sizi tepelemesi işten bile değil, belki kim bilir, deyip her şeye razı bir durumda yere çömelmişti. Dağınık, tertipsiz bir kişi diyemez insan Faber'e, her zaman tıraşlı, yakası iliklidir. Belli ki iyi bir terbiye görmüş ve de dış görünüşe önem veriyor, ancak bazı şeyleri ihmal ediyor. Üstünde kendisine 2 numara küçük, beli iyice sıkılmış kaput giyiyor ama kepinin üzerinde işaret taşımıyordu. Bir keresinde sordum. Faber, rütbe işaretlerini diksen, her zamanki gibi şaşkın şaşkın yüzüme bakıp sormuştu. Neden? Daha otoriter, daha etkin görünmem için mi? Tüzeye göre askeri işaretlerin tam olması, rütbenin belirtilmesi gerekli. Ses çıkarmadan kalkıp gitmişti. Ertesi gün kaputunun yakasına işaretlerin beyaz iplikle dikilmiş olduğunu gördüm. Emir eriniz pek beceriksiz Faber, işaretlerinize eğreti dikmiş. Benim emir erim yok, kendim diktim. Emir eriniz neden yok? Bölükteki adamım 17, 150 değil. Olsun, geçici olarak biri yine de size yardımcı olabilir. Bunu gereksiz bir lüks olarak görüyorum. Bu gereksiz bir lüks değildir, siz bir bölük komutanısınız. Karşı koymadı ama sanırım ki hala emir eri yoktur. Garip bir adam. Yanıma geldiğinde nedense bir gerginlik duyuyor. Bu nedenle de yanımdan fazla tutmuyorum. Bir emir verdiğimde başı önünde sessizce dinleniyor. Dinliyor, başını sallıyor, gayret edeceğim deyip gidiyor ama yapıyor. Şimdi de masamın yanına oturmuş, parmaklarını masaya vurarak dinliyor. Unutmayın Faber diyorum. Bölgeniz şöyle, şöyle, şöyle. Topçulara fazla güvenemezsiniz. Her şey makinelilere bağlı. Kendinizi cephe ateşine kaptırmayın. Bunun gürültü çıkarmadan başka yararı yok. Yanıt vermeden başını salladı. Parmaklarını monoton bir biçimde masaya vurmayı sürdürdü. Aralık olduğundan dışarıda hava erkenden karardı. Bölük komutanlarını dolaştım. Karargahların yerleşiminin tamamlandığını bildirdiler. Belgeleri bir irtibat eriyle gönderdim. 11. ayrımın sonu. Sayfa 166.